Ayrım 29.
Şu anda Rus hükümeti durmadan değiştirilebilir, konvertibil olmayan banknotlar çıkartarak Rusya'da düşürdüğü kağıt ruble rayicini durmadan Rusya üzerine çekilmiş poliçeler satın alarak Londra'da yükseltmek için yıllardan beri çalışmaktadır. Birkaç yıl içinde bu küçük oyun ona 60 milyon rubleye patladı ve şimdi ruble 3 markın üstünde olacak yerde 2 markın altındadır. Eğer kılıcın ekonomide Bay Düring'in ona verdiği büyülü gücü varsa, neden hiçbir hükümet uzun zaman kötü paraya iyi paranın bölüşüm değerini ya da asinyalara altınınkini zorla verdiremedi? Dipnot, asinya, Fransız devrimi döneminde ulusal emlak karşılığı çıkartılan kağıt para. Ve dünya pazarı üzerinde baş olarak komuta eden kılıç nerede? Ayrıca bölüşüm değerinin başkaları tarafından yapılmış çalışmanın karşılıksız sahiplenilmesini sağlayan bir başka ana biçimi daha var. Elde bulundurma rantı, yani toprak rantı ve sermaye kazancı. Şimdilik yalnızca ünlü bölüşüm değeri üzerine öğrendiklerimizin hepsinin bu olduğunu söyleyebilmek için olguyu belirtmekle yetiniyoruz. Hepsi mi? Gene de hepsi değil. Dinleyelim. Bir üretim değeri ile bir bölüşüm değeri kabul edilmesinde ortaya çıkan ikili görüş açısına karşın, gene de bütün değerlerin kendisinden bileştikleri ve bütün değerlerin kendisiyle ölçüldükleri nesne biçimi altında bir şey temelde her zaman kalır. Dolaysız doğal ölçü, güç harcaması ve en yalın birim sözcüğün en kaba anlamıyla insan gücüdür. Bu sonuncusu, kendisi tarafından bakımı kendi payına belirli bir nicelikteki besinsel ve dirimsel güçlükler üzerinde bir utkuyu temsil eden yaşama zamanına indirgenir. Bölüşüm ya da sahiplenme değeri, salt ve yalnızca üretilmemiş şeyleri istediği gibi kullanma gücünün var olduğu yerde ya da daha anlaşılır bir dil kullanmak istersek, bu şeylerin kendilerinin hizmetler ya da gerçek bir üretim değeri bulunan şeylerle değiştirildikleri yerde vardır. Türdeş etmen, her türlü değer dışa vurumunda ve bunun sonucu, karşılıksız olarak bölüşüm aracıyla sahiplenilen değer öğelerinde de belirtilmiş ve temsil edilmiş bulunduğu biçimiyle, her meta içinde cisimleşmiş bulunan insan gücü harcamasına dayanır. Buna ne demeli? Eğer bütün meta değerleri meta içinde cisimleşmiş insan gücü harcaması ile ölçülüyorsa, o zaman bölüşüm değeri, fiyat yükselmesi, zorla kabul ettirilen haraç ne oluyor? Gerçi Bay Düring bize hatta üretilmemiş, öyleyse gerçek anlamda bir değere sahip olmakta yeteneksiz nesnelerin bile bir bölüşüm değeri kazanabileceğini ve değere sahip bulunan üretilmiş nesnelerle değiştirilebileceğini söyler. Ama aynı zamanda bütün değerlerin, yani salt ve yalnız bölüşüm değerlerinin bile onlarda cisimleşmiş bulunan güç harcamasına dayandığını da söyler. Bu bir güç harcamasının üretilmemiş bir şey içinde nasıl cisimleşebileceğini bize ne yazık ki öğretmez. Herhalde işin sonunda bütün bu değerler karmaşası içinde ortaya açıkça çıkan şey, bir kez daha bölüşüm değerinin, meta fiyatlarının toplumsal konum sayesinde zorla yükseltilmesinin, kılıç zoruyla istenen aracın hiçbir anlamı olmadığıdır. Meta değerleri yalnızca insan gücü harcaması, daha kabaca söylemek gerekirse, onlarda cisimleşmiş bulunan emek harcamasıyla belirlenir. Toprak rantı ve bazı tekel fiyatları bir yana bırakılırsa, Bay Düring, daha cansız ve daha karışık üslup dışında, Ricardo ve Marx'ın o kara çalınan değer teorilerinin uzun zamandan beri daha belgin ve daha açık bir biçimde söylendiğinden başka ne söyler? Onu söyler ve bir solukta onun karşıtını söyler. Marx, Ricardo'nun irdelemelerinden hareketle şöyle yazar. Metaların değeri, metalar içinde cisimleşmiş bulunan ve kendisi de süresine göre ölçülen toplumsal bakımdan zorunlu genel insan emeğiyle belirlenir. Emek, bütün değerlerin ölçüsüdür ama kendisinin değeri yoktur. Bay Düring de kendi cansız deyişiyle emeği değer ölçüsü olarak koyduktan sonra şöyle devam eder. O, kendisi tarafından bakımı kendi payına belirli bir nicelikteki besinsel ve dirimsel güçlükler üzerinde bir utkuyu temsil eden yaşama zamanına indirgenir. Burada önemli tek şey olan emek zamanıyla şimdiye değin hiçbir zaman ne değer yaratmış ne de değer ölçmüş olan yaşama zamanı arasındaki ne pahasına olursa olsun özgünlük adına koşmaktan doğan karışıklığı bir yana bırakalım. Bu yaşama zamanının kendisi tarafından bakımının ortaya çıkaracağı sosyaliter aldatıcı görünüşü de bir yana bırakalım. Dünya var olduğundan beri ve var olacağı sürece herkes kendi geçim araçlarını kendisi tüketeceği anlamında kendisi tarafından bakılacaktır. Bay Düring'in düşüncesini iktisat terimleriyle ve belginlikle dile getirdiğini kabul edelim. Bu durumda yukarıdaki tümce ya hiçbir anlama gelmez ya da şu anlama gelir. Bir metaın değeri onda cisimleşmiş bulunan emek zamanıyla ve bu emek zamanının değeri de işçinin bu zaman süresinde bakımı için gerekli yaşama araçlarıyla belirlenir. Ve bu bugünkü toplum için şu anlama gelir. Bir metaın değeri onun içerdiği ücretle belirlenir. İşte en sonunda Bay Düring'in gerçekten demek istediği şeye gelmiş bulunuyoruz. Bir metaın değeri yüzeysel iktisadın değiş biçimiyle, üretim giderleriyle belirlenir. Buna karşı Carey, değeri üretim giderlerinin değil ama yeniden üretim giderlerinin belirlediği doğruluğunu belirtmiştir. Eleştirel Tarih, sayfa 401. Bu üretim ya da yeniden üretim giderlerinin ne olduğunu daha ileride göreceğiz. Burada yalnızca bunların herkesin bildiği gibi ücretle sermaye kârından birleştikleri üzerinde duralım. Ücret, metada cisimleşmiş güç harcamasını, üretim değerini temsil eder. Kâr, haracı ya da kapitalist tarafından kendi tekeli, elindeki kılıcı gereğince zorla kabul ettirilen fiyat yükselişini, bölüşüm değerini temsil eder. Ve böylece Bay Düring'in değer teorisinin tüm çelişik karışıklığı, İşin sonunda açıklıkların en güzeli ve en uyumlusu içinde ortadan kalkar. Adam Smith de değerin emek zamanı ile belirlenişiyle henüz sık sık karışan meta değerinin ücret tarafından belirlenmesi anlayışı, Ricardo'dan beri bilimsel iktisattan uzaklaştırılmış ve bugün ancak yüzeysel iktisatta sık sık kendini gösterir. Değerin ücret tarafından belirlendiğini söyleyenler ve aynı zamanda kapitalist kârını yüksek bir ücret türü, bir vazgeçme ücreti, kapitalistin sermayesini düğün ve eğlencelerde saçıp savurmaması sonucu, bir tehlike primi, bir yönetim ücreti ve benzeri olarak gösterenler, var olan kapitalist düzenin en yavan pohpohçularından başkaları değildir. Bay Düring onlardan, yalnızca kârın bir hırsızlık olduğunu söylemesiyle ayrılır. Başka bir deyişle Bay Düring, sosyalizmini doğrudan doğruya en kötü yüzeysel iktisat türü üzerine kurar. Bu yüzeysel iktisat kaç para ederse, Bay Düring'in sosyalizmi de o kadar para eder. Her ikisi de birlikte durur, birlikte yıkılırlar. Bununla birlikte sorun açıktır. Bir işçinin ürettiği şeyle o işçinin neye mal olduğu, tıpkı bir makinenin ürettiği şeyle o makinenin neye mal olduğu denli birbirinden farklı iki şeydir. Bir işçinin 12 saatlik bir iş günü içinde yarattığı değerle, bu iş günü ve onu tamamlayan dinlenme içinde tükettiği yaşama araçlarının değeri arasında ortak bir yan yoktur. Bu yaşama araçları içinde emeğin veriminin evrim derecesine göre 3, 4 ya da 7 saatlik bir emek süresi cisimleşmiş olabilir. Eğer bu araçların üretimi için 7 saatlik emeğin gerekli olduğunu kabul edersek, yüzeysel iktisada özgü ve Bay Düring tarafından kabul edilmiş olan değer teorisi, 12 saatlik emek ürününün 7 saatlik emek ürünü değerine sahip olduğunu, 12 saatlik emeğin 7 saatlik emeğe eşit ya da 12 eşittir 7 olduğunu söyler. Daha açık konuşalım. Toplumsal koşullar ne olursa olsun bir kır işçisi, yılda bir miktar tahıl, diyelim 20 hektolitre buğday üretsin. Bu zaman içinde 15 hektolitre buğdaylık bir tutarla belirlenen bir değerler tutarı tüketsin. Öyleyse 20 hektolitre buğday, 15 hektolitre buğdayla hem de aynı pazarda bir bütün öteki koşullar eşit olduğu halde aynı değere sahip, başka bir deyişle 20 eşittir 15. İşte ekonomi politik denilen şey. İnsan toplumunun hayvansal yabanıllık düzeyi üstündeki tüm gelişmesi, aile emeğinin kendi geçimi için zorunlu olandan çok ürün yarattığı, emeğin bir bölümünün artık yalnızca yalın yaşama araçları üretimine değil ama üretim araçları üretimine de ayrılabildiği günden itibaren başlar. Emek ürünlerinde emeğin bakım giderlerine göre bir artık, bir artığın yardımıyla toplumsal bir üretim ve yedeklik fonunun kurulması ve büyümesi, her türlü toplumsal, siyasal ve entelektüel ilerlemenin temelleri işte bunlar olmuştur ve bunlardır. Şimdiye değin tarihte bu fon ayrıcalıklı bir sınıfın mülkiyeti oldu. Siyasal egemenlik ve entelektüel yönetim de bu mülkiyetten ötürü o sınıfın elinde bulunuyordu. Bu toplumsal üretim ve yedeklik fonunu, yani toplam ham maddeler, üretim aletleri ve yiyecek malları yığınını gerçek bir toplumsal fon durumuna, yalnızca bunu o ayrıcalıklı sınıfın elinden alıp, ortak mal olarak toplumun tümüne aktararak gelecekteki toplumsal devrim getirecektir. İki şeyden biri. Birinci olanak, metaların değeri üretimleri için gerekli emeğin bakım giderleri tarafından, yani bugünkü toplumda ücret tarafından belirlenir. Bu durumda her işçi ücretinde kendi emek ürününün değerini alır ve o zaman ücretliler sınıfının kapitalistler sınıfı tarafından sömürüsü olanaksızdır. Belirli bir toplumda bir işçinin bakım giderlerinin 3 mark olarak belirlendiğini varsayalım. Bu durumda işçinin günlük ürünü yukarıda sözü edilen yüzeysel iktisat teorisine göre 3 mark değerindedir. Şimdi de bu işçiyi çalıştıran kapitalistin bu ürün üzerinden 1 marklık bir kar, bir haraç aldığını ve onu 4 marka sattığını varsayalım. Öteki kapitalistler de aynı biçimde davranırlar. Böyle olunca işçi artık günlük geçimini 3 markla karşılayamaz, bunun için onun da 4 marka gereksinmesi vardır. Bütün öteki koşullar eşit varsayıldığına göre yaşama araçları biçiminde belirtilen ücret ister istemez aynı kalacaktır. Öyleyse para biçiminde belirtilen ücretin de günde 3 marktan 4 marka yükselmesi gerekir. Kapitalistler işçi sınıfından kar biçimi altında sızdırdıkları şeyi ona ücret biçimi altında geri vermek zorundadır. Gene tam başlangıçtaki nokta üzerinde bulunuyoruz. Eğer değeri ücret belirliyorsa, emekçinin kapitalist tarafından hiçbir sömürüsü olanaklı değildir. Ama bir artık ürün oluşturulması da olanaksızdır, çünkü varsayımımıza göre işçiler tam da yarattıkları denli değer tüketirler. Ve kapitalistler değer üretmediklerine göre onların neyle yaşayacakları bile anlaşılamaz. Ve eğer bugün gene de tüketime göre üretimde böyle bir artık, böyle bir üretim ve yedeklik fonu varsa ve bu fon kapitalistlerin elinde bulunuyorsa, geriye bir tek işçilerin kendi bakımları için yalnızca metaların değerini tükettikleri ama metaların kendilerini daha geniş bir kullanım için kapitalistlere bıraktıkları açıklaması kalır. İkinci olanak, eğer bu üretim ve yedeklik fonu kapitalist sınıfın elinde gerçekten varsa, eğer gerçekten kâr birikiminden doğmuşsa, şimdilik toprak rantını bir yana bırakalım, bu fon zorunlu olarak işçi sınıfı tarafından kapitalist sınıfa sağlanan emek ürününün, kapitalist tarafından işçi sınıfına ödenen ücretler tutarını aşan birikmiş artığından oluşur. Bu durumda değer ücret tarafından değil ama emek niceliği tarafından belirlenir. Bu durumda işçi sınıfı kapitalist sınıfa, emek ürünü içinde onun kendi ödediği ücret aracıyla ondan aldığından daha büyük nicelikte bir değer sağlar ve bu durumda sermaye karı başkasının emeğinin ödenmemiş ürününün bütün öteki sahiplenme biçimleri gibi Marx tarafından bulunan o artı değerin yalın bir üyesi olarak açıklanır. Arada şunu da söyleyelim. Ricardo'nun temel yapıtına kendisiyle başladığı büyük bulgudan, yani o bir metaın değeri, üretimi için gerekli emek niceliğine bağlıdır, yoksa bu emek için ödenen yüksek ya da düşük karşılığa değil, biçimindeki çağ açan bulgudan, bütün iktisat dersleri içinde hiçbir yerde söz edilemez. Dipnot, David Ricardo, On the Principles of National Economy and Taxation, 3. baskı, London 1821, sayfa 1. Eleştirel tarihte bu sıkıntılı işten şu çetrefil tümce ile kurtulunur. O, Ricardo, içinde ücretin dirimsel gereksinmelerin bir göstergesi olabileceği az ya da çok büyük oranın zorunlu olarak değer ilişkilerinin ayrı cinsten bir bileşimini de içerdiğini görmez. Okura ne isterse onu düşündürecek bir tümce ve bu konuda okur için en güvenlisi hiçbir şey düşünmemek olacaktır. Ve şimdi okur, Bay Düring'in bize sunduğu 5 cins değerden en hoşuna gideni seçmekte özgürdür. Doğadan gelen üretim değeri, insanların kötülüğünün yarattığı ve kendinde bulunmayan güç harcamasıyla ölçülme özelliğine sahip bulunan bölüşüm değeri, üçüncüsü emek zamanıyla ölçülen değer, dördüncüsü yeniden üretim giderleriyle ölçülen değer, son olarak ücretle ölçülen değer. Çeşit bol, karışıklık son perdesinde ve artık bize Bay Düring'le birlikte haykırmaktan başka bir şey kalmıyor. Değer teorisi, ekonomik sistemlerin sağlamlığının denek taşıdır. 6. Bölüm. Yalın emek ve bileşik emek. Bay Düring, Marx'ın ekonomik yapıtında bir ortaokul öğrencisine layık ve aynı zamanda genel bir tehlike olan bir sosyalist sapmaya da gebe, tamamen kaba bir martaval bulur. Marksist değer teorisi, emeğin bütün değerlerinin nedeni ve emek zamanının da bunların ölçüsü olduğu yolunda bayağı bir öğretiden başka bir şey değildir. Ne var ki bu öğreti, nitelikli denilen emeğin diferansiyel değerini düşünme biçimi üzerine hiçbir açıklık getirmez. Gerçi bizim teorimize göre de ekonomik nesnelerin doğal maliyet giderlerini ve böylece mutlak değerini yalnızca kullanılan emek zamanı ölçebilir. Ama bunun için herkesin emek zamanı a priori tamamen eşit olarak değerlendirilecek ve en nitelikli üretimlerde bireyin tek başına çalışmasına ek olarak başka kişilerin, diyelim kullanılan aletin çalışmasının da işe karıştığına dikkat etmek yetecektir. Öyleyse belli bir insanın emeği, Bay Marx'ın bulanık bir biçimde düşündüğü gibi onda, deyim yerinde ise daha çok yoğun ortalama emek zamanı bulunduğu için, bir başka insanın emeğinden daha çok değer taşımaz. Gerçekte her emek zamanı, ayrıklamasız ve ilke olarak, yani ilkin bir ortalama alınması gerekmeksizin, tamamen eş değerdedir ve yalnızca her tamamlanmış ürün için olduğu gibi bir kişi tarafından yapılmış çalışma içinde, görünüşte yalnızca kişisel olan bir emek zamanının kullanılışında saklı olabilecek başkasının emek zamanı miktarının gözden kaçırılmaması gerekir. Başkasının emek zamanı olmaksızın özel verimlilik, özellik ve olanağını elde edemeyecek olan şeyin bir üretim aleti ya da el, hatta kafa olması o denli önemli değil, teorinin tam geçerliliği bakımından bunun hiçbir etkisi yoktur. Eğer değer üzerindeki saçmalamalarında Bay Marx, nitelikli bir emek zamanı düşü saplantısından kurtulmasını başaramıyorsa, bunun nedeni niteliksiz işçinin emek zamanıyla mimarın emek zamanına tamamen eşit ekonomik değer tanımanın, kendisine zorunlu olarak doğaya aykırı göründüğü kültürlü sınıfların geleneksel düşünce biçimiyle doğruya varmaktan alıkonulmuş bulunmasıdır. Marx'ın Bay Düring'in bu zorlu öfkesine neden olan parçası çok kısa. Marx, metaların değerini neyin belirlediğini irdeler ve içerdikleri insan emeği yanıtını verir. İnsan emeği diye devam eder, sıradan her insanın özel bir gelişme olmaksızın beden organizmasında sahip bulunduğu yalın bir güç harcanmasıdır. Karmaşık, nitelikli emek, yalın emeğin bir üstünden ya da daha doğrusu belli nicelikte bir karmaşık emeğin daha büyük nicelikte bir yalın emeğe karşılık düşecek biçimde çoğaltılmış yalın emekten başka bir şey değildir. Deney bu indirgemenin sürekli olarak yapıldığını gösterir. Bir meta en karmaşık emek ürünü olsa bile, değeri onu herhangi bir oranda, gerçeklikte belli bir niceliğinden başka bir şey temsil etmediği yalın bir emek ürününe indirger. Çeşitli emek türlerinin kendi ölçü birimleri olarak yalın emeğe, kendilerine göre indirgendikleri çeşitli oranlar, toplumda üreticilerin haberi olmadan kurulur ve onlara geleneksel anlaşmalar olarak görünürler. Dipnot, Kapital 1. Cilt, sayfa 59. Marx'ta burada söz konusu olan şey, yalnızca başlamak için metaların, yani özel üreticilerden birleşen bir toplum içinde, bu özel üreticiler tarafından kendi hesaplarına üretilmiş ve birbirleriyle değiştirilmiş bulunan nesnelerin değerini belirlemektir. Öyleyse burada söz konusu olan şey, hiçbir zaman kendini gösterdiği yerler nereleri olursa olsun, mutlak değer değil ama belirli bir toplumda geçerliği olan değerdir. Bu değer, bu belirli tarihsel görünüş içinde, çeşitli metalarda cisimleşen insan emeği tarafından yaratılmış ve ölçülmüş olarak ve bu insan emeği de yalın emek gücü harcaması olarak ortaya çıkar. Ama emek her zaman yalnızca arı bir yalın insan emek gücü harcaması değildir. Pek çok emek türü az ya da çok güçlükle, az ya da çok zamanda, az ya da çok gider karşılığı edinilmiş çeşitli yetenek ve bilgilerin kullanılmasını içerir. Bu bileşik emek türleri yalın emekle, yalnızca yalın emek gücü harcamasıyla aynı zamanda aynı tecimsel değeri mi üretir? Elbette hayır. Karmaşık emeğin bir saatlik ürünü, basit emeğin bir saatlik ürünü ile karşılaştırılırsa, ondan iki ya da üç kat daha yüksek değerde bir metadır. Karmaşık emek ürünlerinin değeri, bu karşılaştırma sayesinde belirli yalın emek miktarları olarak belirtilir. Ama karmaşık emeğin bu indirgenmesi, üreticilerin bilgisi dışında oluşan toplumsal bir süreç aracıyla, burada değer teorisinin bu açıklamasında ancak saptayabildiğimiz ama henüz açıklayamadığımız bir işlem aracıyla yapılır. Marx'ın burada saptadığı şey bugünkü kapitalist toplumda her gün gözlerimiz önünde oluşan bu yalın olgudur. Bu olgu öylesine söz götürmez bir şeydir ki Bay Düring bile ne derslerinde ne de iktisat tarihinde buna karşı çıkma cüretini gösterir. Ve Marx'ın bu olguyu sunuşu öylesine yalın ve öylesine açıktır ki, herhalde Bay Düring dışında hiç kimse bu sunuşun bize hiçbir açıklık getirmediğini ileri süremeyecektir. Bay Düring kendine özgü o açıklıktan tam yoksunluk sayesinde, irdelenmesi başlangıçta Marx'ı uğraştıran tek şey olan meta değerini, karanlığı daha da koyulaştırmaktan başka hiçbir işe yaramayan doğal maliyet giderleri, hatta bildiğimize göre şimdiye değin ekonomi politikte hiçbir yerde geçerliği olmayan mutlak değer yerini alır.